Yasanın Tekrarı 6. bölümdeki temel konu sev ve itaat et buyruğudur. Daha önce de dikkate aldığımız gibi belirtilmesi gereken bir şey var. Yasa kitabında iki söz üzerinde vurgulanarak durulmaktadır. Sevgi ve itaat. Tahmin etmiş olabileceğiniz gibi yasa ve itaat değil, sevgi ve itaat. Sevgiden söz ederken yasaya nasıl gelebiliriz? Aslında Tanrı'nın sevgisi onun yasasında açıklanmaktadır. Verilen yasanın temelinde yatan prensip sevgidir. Buna göre diyebiliriz ki Tanrı'nın müjdesinin esası yasa kitabında ifade ediliyor. Yuhanna 3. bölüm 16. ayette çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. O zaman biz Tanrı'ya olan sevgimizi ona nasıl gösterebiliriz? Onun yasasına itaat etmekle. Rab İsa Mesih bunu şöyle dile getirdi. Yuhanna 14. bölüm 15. ayette beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Bu ilke hala değişmedi. Günümüzde de Tanrı'ya olan sevgimizi ancak bu şekilde ifade edebiliriz. Yani onun yasalarına itaat etmekle. İsa Mesih'teki kurtarış bir açıdan bir sevda serüveni gibidir. 1. Yuhanna 4. bölüm 19. ayette bizse seviyoruz çünkü önce o bizi sevdi der. Rab İsa Mesih'in kendisi bunun en önemli buyruk olduğunu belirtti. Tanrınız Rabbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. Ona olan itaatimiz, ona göstermek istediğimiz sevginin açıklanışıdır. Tanrı ile olan bağlantımızda itaat her şeyi içermektedir. İtaat tek koşuldur eğer bu yasalara bağlı kalırlarsa. Belki de bu noktada merak ediyorsunuz. Madem ki sevgi eski antlaşmada Tanrı'nın yasasında sergilenmektedir, yeni antlaşmada sevginin anlamı ve aradaki fark nedir? Fark şudur, yeni antlaşmada Tanrı'nın sevgisi insanlık tarihinde gerçekleşti, yerini aldı. Eski antlaşmada yasanın zayıflığından dolayı bu sevgi pratik şekilde hayata aktarılamadı. İsa Mesih'in yeryüzüne insan bedeninde gelmesi ve çarmıh üzerinde Tanrı sevgisini sergileyerek ölmesiyle tanrısal sevgi insan hayatında yerini alabildi. Romalılar 5. bölüm 8. ayette Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. O bizim yerimize öldü. Bakın İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmakla onlara gösterdiği sevginin derecesiyle onlar uğruna ölmekle gösterilen sevginin derecesi aynı değildir. Sina Dağı'nın tepesinde aşağılara insanlara bir şeyler seslenmek ile cennetten yeryüzüne inip bizim zayıf insanlığımızı kuşanmak, insan benzerliğinde doğmak ve çarmıh üzerinde bizim günahlarımız uğruna ölmek arasında dağlar kadar fark vardır. Tekrar söyleyeyim, kurtarış bir aşk serüvenidir. 1. Yuhanna 4. bölüm 10. ayette Tanrı'yı biz sevmiş değildik ama o bizi sevdi ve oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur diyor İncil. 6. bölüme başlarken hala Musa'nın ikinci söylemini çalışmaktayız. 5. bölümden 7. bölüme kadar Tanrı'nın verdiği 10 buyruğu Musa burada yenilemektedir ve gereken yerde yorum yapmaktadır. Yasanın Tekrarı 6. bölüm 1 ve 2. ayetler Tanrınız Rabbin size öğretmek için bana verdiği buyruklar, kurallar, ilkeler bunlardır. Mülk edinmek için gideceğiniz ülkede onlara uyun. Yaşamınız boyunca siz, çocuklarınız ve torunlarınız size verdiğim bütün kurallara, buyruklara uyarak Tanrınız Rab'den korkun ki ömrünüz uzun olsun diye yazmaktadır. Yine görüyoruz ki itaate önem verilmektedir. Bunu daha önce de söylemiştim. Yeryüzünde insanları iki sınıfa ayırabiliriz. Tanrı'yı sevenler ve Tanrı'dan nefret edenler. İnsanların yüreklerinin eğilimi hayat tarzlarından açığa vurulmaktadır. Tanrı'ya itaat edip etmemeleriyle yüreklerinde sevip sevmemeleri belli olur. Bakın yasa kitabında 5. bölüm 29. ayette ne yazar? Keşke benden korksalardı ve bütün buyruklarıma uymak için her zaman yürekten istekli olsalardı. O zaman kendilerine ve çocuklarına sürekli iyilik gelirdi. Yaşaya peygamber aracılığıyla Tanrı şöyle diyor. Yaşaya 29. bölüm 13. ayette Rab diyor ki bu halk bana yaklaşıp ağızlarıyla dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Benden korkmaları da insanlardan öğrendikleri buyrukların sonucudur. Eski antlaşmayı iyi biliyorsanız Samuel peygamberin Kral Saul'u nasıl azarladığını belki hatırlayacaksınız. Samuel peygamber Kral Saul'a şöyle karşılık verdi. 1. Samuel 15. bölüm 22. ayette Samuel şöyle karşılık verdi. Rab kendi sözünün dinlenmesinden, hoşlandığı kadar yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. Rab İsa öğrencilerinden Petrus'u görevlendirirken ona sadece şunu sordu. Yuhanna 21. bölüm 16. ayette. İkinci kez yine ona Yuhanna oğlu Simon beni seviyor musun diye sordu. Bence cennette tecrübe edebileceğim en harika şey İsa Mesih'i gördüğümde onun beni ne kadar sevdiğini ve sevgisinden dolayı kendisini benim uğruma feda ettiğini tam anlamıyla anlamak olacaktır. Bunun yanı sıra ikinci derecede gelen en harika şey cennette her kişiyi sevebileceğimdir. Hem de herkes beni sevecektir. İşte sevgili dostum bu gerçek cenneti en harika yer olarak bana gösterir. Yasanın tekrarı 6. bölüm 3. ayette kulak ver ey İsrail. Söz dinleyin ki üzerinize iyilik gelsin. Atalarınızın Tanrısı Rabbin size verdiği söz uyarınca süt ve bal akan ülkede bol bol çoğalasınız. Sina Dağı'nda verilen yasanın tümüne bağlı kalacaklarını vaat etmişlerdi ama feci şekilde başarısızlığa uğradılar. Biz de aynı durumdayız. Kendi gücümüzde Rabbin yasasına sadık kalamıyoruz. Yasanın tekrarı 6. bölüm 4. ayette dinle ey İsrail Tanrınız Rab tek Rab'dir diye yazar. Bu muhteşem bir sözdür. Burada Rabbin ismi Yahve olarak geçer. İbranice'de sadece 4 harf kullanılır ve bunlar Yahve şeklinde seslendirilir. Bu isimle Tanrı kendisini Musa'ya ve başkalarına tanıttı. Elohim çoğul bir isimdir ve yine Tanrı için kullanılır. Beraberinde belli bir sayı verilmediğine göre çoğulu üçlü olarak yorumlayabiliriz. Çünkü Rab Tanrı kendisini tek Tanrı olarak ama 3 ayrı kişilikte tanıttı. İbranice'de bir isim tekil, çoğul ya da çift olarak belirir. Çoğul ise ve isim ile birlikte bir rakam verilmemişse bunun 3 sayısını belirttiği varsayılır. Bu yine Tanrı'nın üçlü birliğine değinen bir referans olarak görülmelidir. Şöyle çevrilebilir. Kulak ver ey İsrail, Yahve bizim üçlü birliğimiz tek Yahve'dir. İsrail halkı tam bir putperest ortamda gelişmişti. İçlerinde yaşadığı Mısır halkı ve çevredeki uluslar çoğul ilahlara tapınırlardı. İsrail ulusunun dünyaya götüreceği mesaj tek Tanrı olduğu ve bu Tanrı'nın kendisini üç kişilikte tek olarak açıkladığıydı. Yahve bizim Elohim'imizdir, tek Yahve'dir. Rab bizim tek Tanrımızdır. Kendisini tümüyle putperestliğe veren bir dünyaya ancak böyle bir mesaj verilebilirdi. Bugün eski günlerde olduğu gibi dünyamız putperestlik ve çok tanrılı inançlar içinde yaşamıyor olsa da ateist bir düşünceye sahiptir. Bu çağda da aynı mesajı vermeliyiz. Rab Tanrımız bizim Elohim'imiz, üçlü birlik Yahve'dir, Rab'dir ve tektir. O bizim Elohim'imizdir. Üçlü birliğimizde ama aynı zamanda yegane tek Tanrı'dır. Yasanın tekrarı 6. bölüm 5. ayette Tanrınız Rabbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz diye yazıyor. Rab İsa Mesih bu buyruğu en üstün buyruk diye ilan etti. Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp ona buyrukların en önemlisi hangisidir diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail. Tanrımız Rab tek Rab'dir. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. İkincisi de şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Bunlardan daha büyük buyruk yoktur. Markos 12. bölüm 28 ila 31. ayetler arasında. Bu konuda sen hayatında başarılı mısın? Birçoğumuz bu alanda başarısız olduğumuzu itiraf etmeye hazırız. Tanrı'yı tüm varlığımızla, tüm aklımızla ve tüm canımızla sevmiyoruz. Ben şahsen bu alanda çok eksik kalıyorum. Keşke eksik kalmadığımı söyleyebilseydim ama Paulus ile birlikte itiraf etmeliyim. Filipeliler 3. bölüm 13 ve 14. ayette kardeşler kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Onu tüm yüreğimle sevdiğimi söylemek isterim. Onu şu anda sevdiğimden daha fazla sevebilmek isterdim ama yine de o bugün benim sevgimi kendisinde toplayan kişidir. Gerçekten diyebilirim ki onu çok seviyorum. Rabbim Petrus'a sorduğu da bu değil miydi? Beni seviyor musun? Sanımca bugün sana ve bana da aynı soruyu sormak ister. Onu sevmesini öğrenmek istiyorsak onun ayakları dibine oturup onun gerçekten nasıl bir kişi olduğunu öğrenmemiz gerekir. O tümüyle güzel olandır. O bizim Rabbimizdir. Yuhanna 6. bölüm 68 ve 69. ayetlerde Simon Petrus şu yanıtı verdi. Rab biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın. O bizim kurtarıcımızdır. O bizim Rabbimizdir. O bizim Tanrımızdır. ona taparım. Onu daha iyi tanımak isterim. Senin hayatında onun değeri nedir kardeşim? Tanrınız Rabbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. Rab İsa yasa kitabında bu buyruğu aktarırken onu kendi başına bırakmadı. Hemen Leviler kitabında bununla aynı seviyede giden şu yasayı da aktardı. Leviler 19. bölüm 18. ayette komşunu kendin gibi seveceksin, Rab benim diye yazar. Sonra da bu ikinci buyruğun birinci buyruğa benzediğini söyledim. Değerli kardeşim, Tanrı'yı seviyorum derken ona ait olan insandan nefret ettiğimizi söyleyemeyiz. Bu iki yasa birbiri içerisine geçmiştir. Birbirinden ayrılamaz. Tanrı'yı seviyorsak onun benzerliğinde yaratılmış olan insanı da sevmeliyiz. Tarsuslu Saul, İsa Mesih imanlarına baskı yaparken Rab İsa Mesih ona Şam yolunda göründü ve sordu. Elçilerin İşleri 9. bölüm 4. ayette. Yere yıkılan Saul bir sesin kendisine Saul, Saul neden bana zulmediyorsun dediğini işitti. Rab belki de bugün aynı soruyu bazı imanlara soruyor. Rabbi tanıdıklarını ve hatta onu sevdiklerini açıkça söyleyen bu insanlara soruyor. Neden bana baskı yapıyorsun? Tabii ki itiraz edecekler. Rab ben sana nasıl baskı yapabilirim ki? Ben seni çok severim. O zaman Rab onlara diyecek ki, öyleyse filan adamı neden o kadar sert bir dille eleştiriyorsun? Ya da neden şu insandan, bu toplumdan, şu ulustan nefret ediyorsun? Neden bugün Rabbin sözünü yaymakta olanlara bu kadar karşı geliyorsun? Nasıl oluyor da onlara yardım edeceğin yerde tersine engeller koyuyorsun? Size bir şey söyleyeyim mi dostum? Rab Tanrımızı seviyoruz diyeceksek bunu dikkatle söyleyelim. Çünkü onu seviyorum derken insan kardeşlerimize karşı nefretle davranıyorsak, kardeşlerimizi sevmezsek Rab bizden soracaktır. Madem ki beni seviyorsun, öyleyse bana neden baskı yapıyorsun? Neden benden nefret ediyorsun? Tüm zamanını bir kardeşin ruhsal hizmetinin köküne kibrit suyu dökmekle harcarken Tanrı'yı sevdiğini nasıl söyleyebilirsin? Bu apaçık, düpedüz ikiyüzlülüktür. Yasanın tekrarı 6. bölüm 6. ayette ise bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun diye yazar. Davut peygamber 119. mezmur 11. ayette aklımdan çıkarmam sözünü sana karşı günah işlememek için der. Kardeşim Tanrı sözünü işte bu şekilde aklımızda ve yüreğimizde barındırmalıyız. Yasanın tekrarı 6. bölüm 7 ila 9. ayetler arasında onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın. Alın sargısı olarak takın. Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın diyor. Paulus aynı şeyi Efeslere yazdığı mektubunda Efesler 6. bölüm 4. ayette belirtmektedir. Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın, onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün der. Tanrı anne babayı bu konuda sorumlu tutacaktır. Çocuklarının eğitimi konusunda onlardan hesap soracaktır. Acaba çocuğunuzu Rabbin yolunda eğitiyor musunuz? Tüm kutsal yazılar çocuk eğitimi konusunda anne babaya düşen görevden ve sorumluluktan söz eder. Süleyman'ın Özdeyişleri 22. bölüm 6. ayette, çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir. Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz diye yazıyor. Ne demek oluyor bu? Kendi istediğin yolda çocuğunu eğitemezsin. Tanrı'nın onun hayatı için bir tasarısı var ve buna göre Tanrı'nın yolunda onu eğitmelisin. Bu konuda Tanrı ile işbirliği yapman gerekir. Bu işbirliğini sürdürebilmek için ey anne baba, Rab'be çok yakın biçimde hayatını sürdürmelisin. Bu sözler her zaman onların gözleri önünde olacaktı. Reklamları görüyoruz değil mi? İlan tahtaları üzerinde ışıklandırılmış neon lambalarında ekranlarımızda. İnsanların gözleri önünde bu gibi zararlı şeyler tutulmaktadır. Reklam yapabilecek her yerde bu gibi şeylerin bizlere sunulduğuna tanık oluyoruz. Zavallı gençlerimize acırım doğrusu. Başlarını nereye çevirseler orada onları çelecek bir reklam var. Sigara, alkol, seks, kumar ve devam edebilirim. Bu reklamların yapıldığı biçimde Tanrı sözünün de insanlara duyurulmasını Rab ister. Başlarını çevirdikleri her yönde Rabbin sözü olmalı. Neden? Çünkü insan yüreğinin yapısı öyledir ki en kısa zamanda Rabbi unutabilir. Sonra Rab kendi halkını uyarıyor. Vaat edilen ülkeye girdikten sonra Rabbi unutmamaları için onlara öğüt veriyor. Rabbin onlara vaat ettiği bereketleri tecrübe ettikten sonra Tanrı'yı unutma tehlikesi vardı. Acayip bir şeydir bu. İnsan Rabbin bereketini dolu dolu aldığı zaman nedense onu bereketlemiş olan Tanrı'yı unutuyor. Yasanın tekrarı 6. bölüm 13. ayette Tanrınız Rab'den korkacaksınız. Ona kulluk edecek ve onun adıyla ant içeceksiniz diye yazıyor. Rab İsa Mesih çölde şeytan tarafından denendiği zaman bu ayeti kullanarak cevap verdi. Denenme olayını Matta 4. bölüm 10. ayette ve Luka 4. bölüm 8. ayetlerde okuyabilirsiniz. Yasanın tekrarı 6. bölüm 16. ayette Massa'da olduğu gibi Tanrınız Rabbi denemeyeceksiniz diye yazmaktadır. Rabbimiz İsa yine şeytan tarafından çölde denendiğinde bu ayeti kullandı. Buna da Matta 4. bölüm 7. ayet ile Luka 4. bölüm 12. ayetlerde rastlarız. Şeytan bu yasa kitabından ve bu kitaba saldırılması için elinden geleni yapıyor. Burada yine Tanrı kendi halkını uyarıyor. Tanrınız Rabbi denemeyeceksiniz derken onun buyruklarına itaatsizlik etmemeleri konusunda onları uyarıyor. Onlara vermek üzere olduğu ülkede kalıp onu kendilerine mal edebilmeleri için titizce onun buyruklarına uyacaklardı. Aynı zamanda bunları kendi çocuklarına da açıklama yükümlülüğünü onlara Rabbimiz veriyordu. Yazanın tekrarı 6. bölüm 23 ila 25. ayetler arasında atalarımıza ant içerek söz verdiği ülkeye götürmek ve orayı bize vermek için bizi Mısır'dan çıkardı. Sürekli üzerimize iyilik gelmesi ve bugün olduğu gibi sağ kalmamız için Tanrımız Rab bütün bu kurallara uymamızı ve kendisinden korkmamızı buyurdu. Tanrımız Rabbin önünde verdiği bu buyruklara uymaya dikkat edersek bunu bize doğruluk sayacaktır diye yazar. Tanrı onları Mısır'dan kölelikten kurtarıp çıkarmıştı. Şimdi amacı vaat ettiği ülkeye onları getirmekti. Başka bir deyişle onları Mısır'ın dışarısına, şimdiki ülkenin içine getirmek amacındaydı. Bizim kurtuluşumuz da buna benzer dostum. Tanrı bizleri sonsuz ölümden, günaha kölelikten ve sonsuz yargıdan kurtardı. Kendi bedeni olan imanlar topluluğunun içine getirdi. Burada bereket onunla paylaştık vardır. Sonunda bizi vaat ettiği yere, cennete götürecektir. Kurtuluşumuz %100 emindir ama hala tamamlanmamıştır. O bizim günahlarımızdan ve suçlarımızdan dolayı çarmıh ölümüne gitti ve bizim aklanmamız gerçekleşsin diye ölümden dirildi. Romalılar 4. bölüm 25. ayeti burada okumanızı tavsiye ederim. Onun önünde tamamlanmış olarak durabilelim diye o bizim doğruluğumuz oldu. O bizi günah çirkefinden çıkardı ve cennete götürmeye kararlıdır. Bundan dolayı diyebiliriz, kurtuldum, sonsuz yaşama şimdi sahibim. Şimdiden kurtarıcımızın bize kazandırdığı doğruluk ve yaraşırlık içinde Tanrı önünde durabiliriz. 1. Yuhanna 5. bölüm 11 ve 12. ayetlerde tanıklıkta şudur. Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur diye yazar. Kurtulmaktayım. Şu anda Tanrı benim hayatımda çalışmakta, hayatıma şekil verip biçimlendirmekte, ona yön vermektedir. Şöyle ki her gün beni kendi oğlu İsa Mesih'in benzerliğine biraz daha dönüştürsün. Paulus'un Filipelilere yazdığı gibi, Filipeliler 2. bölüm 12 ve 13. ayetlerde, öyleyse sevgili kardeşlerim her zaman söz dinlediğiniz gibi, yalnız ben aranızdayken değil ama özellikle aranızda olmadığım şu anda da kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla etkin kılın. Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır diye yazar. Bu kurtuluş için çalışmak değil, kurtuluşu göstermektir. Kurtulacağım. Bana baktığınız zaman lütfen hayal kırıklığına uğramayın. Çünkü Tanrı benim hayatıma halen şekil vermektedir. Ben de sana baktığım zaman kardeşim, iman hayatından dolayı yaka silkmeyeceğim. Çünkü biliyorum ki Tanrı'nın sende başlamış olduğu işi hala devam etmektedir. 1. Yuhanna 3. bölüm 2. ayette, sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz diye yazar. Bir kadıncağız bir tapınma sırasında tanıklık verirken her Mesih inanlısının şöyle bir levha taşıması gerektiğini söylemiş. Bu imanlı Tanrı lütfunun yapabileceğinin en iyi örneği değildir. Ne kadar gerçek bir şey değil mi? Tanrı daha hiçbirimize başlattığı işi tamamlamış değildir. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Yasanın tekrarı 7. bölüme geldiğimizde İsrail ulusunun diğer uluslardan ayrı kaldığını görmekteyiz. Yasanın tekrarı 7. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Tanrınız Rab mülk edinmek üzere gideceğiniz ülkeye sizi götürdüğünde önünüzden birçok ulusu, Hititleri, Girgaşlıları, Amorluları, Kenanlıları, Perizlileri, Hivlileri, Yevusluları sizden daha büyük ve daha güçlü 7 ulusu kovacak. Tanrınız Rab bu ulusları elinize teslim ettiğinde onları bozguna uğrattığınızda tümünü yok etmelisiniz. Bu uluslarla antlaşma yapmayacaksınız, onlara acımayacaksınız diye yazar. Burada acaba aynı Rab mı konuşuyor diye sorabilirsiniz. Sevgi Tanrısı böyle buyruklar verebilir mi? Daha önce öldürmeyeceksin buyruğunu İsrail'e veren o değil miydi? Evet ama öldürmeyeceksin buyruğu kişisel hınçtan, öfkeden dolayı adam öldürmeyi dile getirir. Katletmeyeceksin anlamındadır. Tanrı'nın öldürmeyeceksin yasasında kullanılan İbranice sözcük ratsah sözcüğüdür ki bu katillikle ilgili bir eylemdir. Bu ayetlerde ülkedeki insanları yok etmeleri konusunda Tanrı'dan direkt bir buyruk almaktalar. Burada kullanılan İbranice sözcük tamamıyla değişiktir. Haram sözcüğü kullanılır ki bunun anlamına göre birisi kendisini tümüyle Tanrı'ya ve yok etme işine adar. Korkunç bir şey diye düşünebilirsiniz. Çağımızın kutsal kitaptan sapmış düşünceli adamı eski antlaşmada önümüze çıkan Tanrı'dan nefret eder. Bu kutsal kitaptan sapmış kişi Tanrı'ya zorba adını taktı. Korkunç bir şey. Kendilerini Tanrı'dan daha yüksek bir yere koyup onun yaptığı işleri yargılıyorlar. Onun tüm bir ulusu kökten yok edişini bir türlü hazmedemiyorlar ancak Tanrı şunu da söylüyor. Yasanın tekrarı 7. bölüm 3 ve 4. ayetlerde kız alıp vermeyeceksiniz. Kızlarınızı oğullarına vermeyeceksiniz. Oğullarınıza da onlardan kız almayacaksınız. Çünkü onlar oğullarınızı beni izlemekten saptıracak başka ilahlara tapmalarına neden olacaktır. O zaman Rab size öfkelenecek ve sizi çabucak yok edecek. Ülkede yaşayan bu insanları türlü cinsel hastalıklar için için yemekteydi. İsrail onlara kız verip kız alacak olsaydı tüm ulus yok olacaktı. Tanrı'nın verdiği buyruğun belli bir nedeni vardı. Eminim ki Musa bu cinsel hastalıklar konusunda uzman bilgiye sahip değildi ama Tanrı biliyordu. Bu insanlar o kadar yozlaşmış, o kadar çürük bir hale gelmişti ki Tanrı onları bu topraklardan çıkarmaya kararlıydı. Bunun yanı sıra bu insanlar tümüyle putperest kişilerdi. Kız alıp vermeye başlasalardı onların putperestliği kısa bir zamanda tüm İsrail'e bulaşacaktı. Bu nedenle Tanrı devam edip onlara ülkeye girdikleri zaman onların putperest sunaklarında yerle bir etmelerini, putlarını yıkmalarını da söylemektedir. İsrail ulusunu etkileyebilecek her kötü şey yok edilecekti. Tanrı İsrail'e çok ciddi bir uyarıda bulunmaktadır. Kız alıp verirlerse başka ilahlara yani putperestliğe dönerlerse Tanrı onları da vaat ettiği ülkeden atacaktır. Tüm bunları söylerken bile Tanrı kendisini sevgi tanrısı olarak tanıtmaktadır. Nasıl sevebilir? Sevebilir çünkü bu buyrukları vermesindeki neden sevgisinden kaynaklanır. Onları sevdiği için bu buyrukları onlara verdi. Yasanın tekrarı 7. bölüm 6 ve 7. ayetlerde siz Tanrınız Rab için kutsal bir halksınız. Tanrınız Rab öz halkı olmanız için yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti. Rabbin sizi sevmesinin ve seçmesinin nedeni öbür halklardan daha kalabalık olduğunuzdan değil. Siz sayıca öbür halklardan azdınız. Sayısal açıdan hiçbir zaman büyük bir ulus değildi. Çin, Hindistan ve dünyanın diğer uluslarıyla asla kıyaslanamazlardı. Yasanın tekrarı 7. bölüm 8. ayette Rab size sevgisini göstermek ve atalarınıza ant içerek verdiği sözü yerine getirmek için güçlü eliyle sizi Mısır'dan çıkardı. Köle olduğunuz ülkeden Mısır firavununun elinden sizi kurtardı diye yazıyor. Mısır'dan çıkış kitabında okuduklarımızı hatırlarsanız Mısır'dayken Rab onların feryadını duymuştu. Onların haykırışına cevap verdi çünkü onları seviyordu. Onları sevdiğinden dolayı Mısır'daki kölelikten onları kurtarmıştı. Bunu durup tekrarlar. Yasanın tekrarı 7. bölüm 9. ayette Tanrınız Rabbin Tanrı olduğunu bilin, o güvenilir Tanrı'dır. Kendisini sevenlerin buyruklarına uyanların bininci kuşağına kadar antlaşmasına bağlı kalır diye yazıyor. İnsan Tanrı'nın sevgisine nasıl cevap verebilir? Ona itaat ederek. Yasanın tekrarı 7. bölüm 10 ve 11. ayetlerde kendisinden nefret edenlere ise üzerlerine yıkım göndererek karşılık verir. Rab kendisine nefret edene karşılık vermekte gecikmeyecek. Onun için bugün size bildirdiğim buyruklara, kurallara, ilkelere uymaya dikkat edin diye yazıyor. Sevgili dinleyicim, onun sevgisine karşılık olarak itaat gösteren her ulusu Tanrı bereketleyecektir. Yasanın tekrarı 7. bölüm 12 ve 13. ayetlerde ise bu ilkeleri dinler, onlara özenle uyarsanız. Tanrınız Rab atalarınıza ant içerek verdiği söz uyarınca sizinle yaptığı antlaşmaya bağlı kalacak. Sizi sevecek, kutsayacak, çoğaltacak. Atalarınıza ant içerek size söz verdiği ülkede rahminizin meyvesini, toprağınızın ürününü, tahılını, yeni şarabını, zeytinyağını, sığırlarınızın buzağlarını, sürülerinizin kuzularını bereketli kılacak demektedir. İsrail halkı Tanrı'nın sözüne güvenmiş olsaydı, ona iman etmiş olsaydı ne kadar harika bir sonuç olurdu. Tanrı onları teşvik ediyor ve onlara zaferi teslim edeceği konusunda söz veriyor. Yasanın tekrarı 7. bölüm 18. ayette onlardan korkmayacaksınız. Tanrınız Rabbin Firavun'a ve bütün Mısır'a yaptıklarını her zaman anımsayın diye yazıyor. Geçmişte Tanrı'nın gösterdiği sadakat gelecek için onlara bir cesaret kaynağı olacaktı. Yasanın tekrarı 7. bölüm 21 ve 22. ayetlerde ise onlardan yılmayacaksınız. Aranızda olan Tanrınız Rab ulu ve heybetli bir Tanrı'dır. Bu ulusları önünüzden azar azar kovacak. Onları birden ortadan kaldırmayacaksınız. Yoksa çevrenizde yabanıl hayvanlar çoğalır. Burada Tanrı'nın hikmetini görebiliriz. Onların güvenliğini düşünüyor. Biliyor ki ülkedeki tüm uluslar bir anda yok edilirlerse vahşi hayvanlar ülkeye sahip çıkacaklar ve onların güvenliğini tehlikeye sokacaklar. Yasanın tekrarı 7. bölüm 23. ayette Tanrınız Rab onları elinize teslim edecek ve hepsi yok oluncaya dek onları şaşkına çevirecek diye yazar. Uygulamakta oldukları çirkin eylemlerinden dolayı vaat edilen ülkenin şimdiki sakinleri tümüyle o topraklardan sürülecekti. Hiçbiri kalmayacaktı. Şimdi kalkıp da Tanrı'nın sabır göstermesini söylemeyiniz. Yaratılış kitabının 15. bölümünde 16. ayette okuyabiliriz. O zaman bile Rab İbrahim'e söylemişti. Onun soyu 4. kuşağa varıncaya dek vaat edilen topraklara giremeyecekti. Neden? Yine Rabbin dediğine göre Amorluların günahları daha tam doluluğa erişmemişti. Tanrı bu insanlara tam 430 yıl zaman tanıdı. Bu zaman içerisinde günahlarından dönebilirlerdi. Değerli kardeşim, bu insanlara Rab daha ne kadar zaman tanımalıydı? Kirayı ödemesi için kiracısına bu kadar zaman tanıyan bir ev sahibine hiç rastladınız mı? Tanrı onlara 430 yılı dolduran bir lütuf dönemi bağışladı. Sonunda günah kasesi doldu ve taştı. Tanrı'nın yargısı onların üzerine indi. Bunun için bu uluslara karşı yanlış acıma duygularına kapılmayalım. Bunu yapmaktansa bu olaylardan kendimize ders çıkartalım. Yeni antlaşmada olduğu gibi eski antlaşmada da Tanrı merhamet ve sevgi ile dolu bir Tanrı'dır.